Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim, 3 ayları idrak ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, yarın akşam inşallah Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Bu gecenin önemiyle ilgili bizlere ve dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda bereketli kıl, mübarek eyle ve Ramazan-ı Şerif'e bizleri ulaştır, kavuştur. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu aylarda bolca yaptığı dualardan biridir bu. Bu aynı zamanda bizim Ramazan-ı Şerif'e hazırlık yapmamıza dair de bir tembih mahiyetinde, dikkat çekme mahiyetinde hazır olun, Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Ve yine önemli bir husus da Ramazan-ı Şerif'ten önce hem Recep ayında iki mübarek gece var, Kandil gecesi dediğimiz, efendim Şaban ayında da İşte yarın idrak edeceğimiz, Allah nasip müyesser ederse, Berat gecesi dediğimiz Leyletun Nisfi min Şaban, Şaban ayının ortası gecesi diye daha çok Arap dünyasında bilinen, Arapçada bilinen ifadesiyle bir kandil var. Yani Recep ve Şaban aylarında 3 tane kandil. Ramazan-ı Şerif'te de Kadir gecesini buna dahil edersek bu mübarek aylarda 4 kandil idrak ediyoruz. Bu kandiller nedir? Niye bunlara kandil denilmiştir? Dini önemi nedir meselesi hep tartışıla gelmiş. Kadir gecesi ile ilgili Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bir sure indiriyor. Kadir suresi diye. İnne enzelnahu fi leyletil kadir. Ve bu surede Kadir gecesinin 1000 aydan daha hayırlı olduğunu Cenab-ı Allah ifade ediyor. Bu yönüyle Kadir gecesinin diğer gecelerden farkı ortaya çıkıyor. Hakikaten içinde Kadir gecesi olmayan 1000 aydan hayırlı bir gece olduğu Allah'ın vahyi ile bildiriliyor. Diğer gecelerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de işaretler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yarın idrak edeceğimiz Berat gecesi ile ilgili hadisleri var. Bunlardan bu gecelerin faziletini veya bu gecelerde olmuş olan hadiselerin önemini anlıyoruz, biliyoruz, idrak ediyoruz. Bu yönüyle Müslümanlar için değerli vakitler. Bu kandilleri biraz kültürel boyutuyla değerlendirmek lazım. Ve bunların birer fırsat olduğunu unutmamak lazım geliyor. Şöyle fırsatlar. Biz özellikle işte 3 aylar girdiğinde, 3 aylar ifadesi de aslında direkt olarak bizim dini naslarımızda, Kur'an-ı Kerim'de veya hadislerde selasetu eşhur diye bir ifade yok. Evet, selasetu eşhur ifadesi haç ayları ile ilgili söyleniyor ama bu Recep, Şaban ve Ramazan ayları için böyle bir 3 aylar ifadesi yok. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasında da yani Recep'i ve Şaban'ı bereketli kıl, yani buraları, bu vakitleri iyi değerlendirebilme imkanı bize ver, bereketli bir şekilde değerlendirebilme imkanı ver ve Ramazan'a bizleri ulaştır. Dolayısıyla burada 3 ayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zikrediyor ve bu 2 ayın, Ramazan'dan önceki 2 ayın bir tür Ramazan-ı Şerif'e hazırlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini biz buradan anlıyoruz. Bu 2 ayda da 3 kandil aslında insanlara birer fırsat olarak kendilerine gelmelerine, efendim vakitlerini değerlendirmelerine ve bu gecelerde ileriye dönük sağlam planlar yapabilmelerine dair imkanlar veriyor. Çünkü rutin olarak günleri geçirdiğimizde biz birçok şeyi gafilane karşılayabiliyoruz. Farkında olmadan bazı şeyleri geçirebiliyoruz. Ama cuma günleri olsun, cuma geceleri olsun. Efendim pazartesi, perşembe oruçları olsun. Her hicri takvime göre ayın 13'ü, 14'ü, 15'i dediğimiz eyyamul bitler, yani beyaz geceler, uzun geceler olmuş olsun. Bu zaman dilimlerinde Cenab-ı Allah bizlere fırsatlar veriyor. Mesela her gün gecenin 1/3'ü geçip de 1/3'ü kalktığında bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Allah yeryüzü semasına nüzul eder diyor ve yok mu bağışlanma dileyen onu bağışlayayım, yok mu efendim ihtiyacı olan onun ihtiyacını karşılayayım mahalinde kullarına hitap eder. Ondan dolayıdır ki gecenin son 1/3'ü çok kıymetlidir. O vakitlerde kalkmak, teheccüd namazı kılmak, Cenab-ı Allah'a niyazda bulunmak, Kur'an okumak, hatta ayeti kerimede inne Kur'anel fecri kâne meşhuda. Fecrin Kur'an'ı şahitli bir Kur'an'dır. O vakitlerde okunan Kur'an-ı Kerim herkesin uyuduğu, dinlenmeye çekildiği bir dönemde, sessizliğin hakim olduğu, karanlığın hakim olduğu bir ortamda bir insanın kalkıp da Cenab-ı Allah'a iltica etmesi hem maddeten hem ruhen hem aklen sağlığını muhafaza etmesi için de önemli, manevi terakkisi için de önemli. Binaenaleyh Cenab-ı Allah farklı zaman dilimlerinde kulları için farklı fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar kulların değerlendirmesi gereken fırsatlar. Bazı tartışmaları zaman zaman duyuyoruz, işte kandiller bidattir, şöyledir, böyledir vesairedir filan diye. Bunlarla ilgili bir Müslümanın bakış açısının nasıl olması lazım gelir türünden eğer bir soruysa sorduğunuz, bunu çok açık bir ifade ile şöyle dile getirmek isterim. Kandiller Müslümanlar için, efendim özellikle de dini hayatını ciddiye alamamış olan Müslümanlar için muazzam fırsatlar sunmaktadırlar. Bu günlerde insanlar toplu olarak camilerde en azından yatsı namazını, sabah namazını cemaate iştirak etmek suretiyle bir nevi bu günleri ihya ettiklerini düşünmektedirler. Aslında bu her yatsı ve her sabah namazı için yapmamız gereken bir uygulamadır. Fakat insanları yatsı namazına, sabah namazına çekemediğimiz için bu günler büyük bir fırsatla bir takım dönüşümleri gerçekleştirebileceğimiz zaman dilimleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu geceleri nasıl ihya etmek lazım? Nasıl efendim bu gecelerde ibadet etmek lazım diye soruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öncelikle şu hadisi şerifini çok iyi anlamak lazım. Cenab-ı Allah az da olsa devamlı olan ibadeti sever. Allah katında makbul olan az ama devamlı olandır. Dolayısıyla yıl 360 gün veya 355 gün veya 365 gün, ne derseniz artık, 355 gün kameri takvime göre, 365 gün hicri şemsi takvime göre, bu bütün senenin bir gününü sabaha kadar yalvar yakar efendim, ondan sonraki günleri gaflet içerisinde geçir. Cenab-ı Allah böyle bir kulluk bizden istemiyor. Ama İnsanın tövbe etmesi için, insanın tabiri caizse hayatında bir değişiklik yapabilmesi için bir başlangıç saatine ihtiyacı var, bir zamana ihtiyacı var. Benim kanaatime göre kandiller böyle fırsatlarla dolu olan gecelerdir, efendim zaman dilimleridir, imkanlardır. Özellikle Beraat Kandili'nin adından da belli olduğu üzere, işte Cenab-ı Allah'ın meleklere kulları ile ilgili yıllık bilgileri vahyettiği bir periyot olarak değerlendirilir. Bu gecede kimin cennetlik olduğu, kimin cehennemlik olduğu Cenab-ı Allah tarafından belli olmasına rağmen bu işle görevli olan meleklere bildirilir. Çünkü cennetliklerin canını almakla yükümlü olan melek ona göre bir protokol uygulayacaktır. Cehennemliklerin canını almakla yükümlü olan melek ona göre bir protokol uygulayacaktır. Hasılı kelam, bu gece bir nevi tevziatın yapıldığı, dağıtımın yapıldığı bir gece olması hasebiyle insan bir nefis muhasebesi yapmalı. Ben bu gece kendime şöyle bir bakayım, günahımı, eksiğimi, kusurlarımı tespit edeyim ve önümüzdeki döneme, ki Ramazan-ı Şerif'e artık 2 hafta gibi kısa bir zaman kaldı, daha derli toplu bir şekilde gireyim, bir takım kararlar alayım. Bu kararları artık bundan sonra hayatımda egemen kılmaya çalışayım. Bunların başında bir insanın namazla ilgili duruşu gelmektedir. Elbette namazı namaz gibi kılabilmek bütün meseledir. Bu noktada hepimizin bir eksikliği vardır. Hepimizin bir kusuru vardır. Kimi namazını aksatıyordur. Namazını aksatmadan kılma üzerine programını yapmalı. Kimi camide kılma noktasında eksikleri vardır. Camiye, cemaate devam noktasında kendisini muhasebe etmeli ve ona göre bir hareket çizmeli. Kimi ihlası ile ilgili, kimi namazın sünnetleri ile ilgili, kimi kıraatı ile ilgili. Dolayısıyla oturup şöyle, ben namazımı namaz gibi kılabiliyor muyum? Cenab-ı Allah bana sayısız nimetler veriyor. Bazen elimizde olmayanlara takılıyoruz, elimizdeki nimetleri göz ardı ediyoruz. Onun için arada bir kabir ziyareti tavsiye ediliyor, arada bir hastanelerin yoğun bakımları ziyaret etmek gerekiyor. O zaman insan içinde bulunduğu nimetleri anlıyor. Ama sağlamken, nefes alıp verirken, efendim, yerken, içerken, problemsiz yaşarken sahip olduğumuz nimetlerin kadri kıymetini bilemiyoruz. Fakat ne zaman bir dert geliyor, o zaman bunları anlayabiliyoruz. İşte Cenab-ı Allah bize sayısız nimetler verdiği halde biz ona karşı kulluğumuzu sayıyla mı yapıyoruz, zaman dilimiyle mi yapıyoruz? Ya kıldım ya işte namazımı, daha ne isteniyor? Kur'an'la aramız nasıl? Kur'an hayatımızın, günlük rutinimizin neresinde yer alıyor? Günde kaç sayfa Kur'an-ı Kerim okuyabiliyoruz? Kaç cüz Kur'an-ı Kerim okuyabiliyoruz? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ne kadar salatu selam getirebiliyoruz? Gün içerisinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le birlikteliğimiz, beraberliğimiz ne kadar olabiliyor? Dini hayatımızla ilgili ne tür değişiklikler yapmamız gerekiyor? Eksiğimiz ne, gediğimiz ne? Akrabalarımızı ne kadar ziyaret edebiliyoruz? Fakir fukara ile ne kadar ilgilenebiliyoruz? Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimetleri bir, kendi şahsımız için kullanmak üzere verilmiş nimetler olarak görüyoruz. İki, bunları başkalarıyla paylaşmak durumunda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Çünkü şükür kelimesi oluştuğu harfler itibariyle şin, kaf ve ra harflerinden oluşuyor. Bu harfler farklı olarak dizildiğinde de efendim, şereke, ortak yapmak, ortak olmak anlamına geliyor. Şirket kelimesi de buradan geliyor. Dolayısıyla her nimetin şükrü diyor alimlerimiz, o nimeti paylaşmakla olur. Dolayısıyla eğer Allah birine ilim vermişse, o ilmi paylaşmakla o ilmin şükrünü yerine getirmiş olur. Efendim, filan yerde sohbete gelebilir misiniz? Canım sıkkın gelemem. Müsait olursanız bir iki şey sorabilir miyiz size? Şu anda müsait değilim. Sorma. Türünden kasılmalar, Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bu noktalarda tabii şeytan da hepimizde uğraşıyor. Cenab-ı Allah razı olduğu kul olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Allah kime ne nimet vermişse, sağlık vermiş, sıhhat vermiş, efendim, ayak vermiş, yürüyebiliyorsun, boş vakit vermiş. O zaman bir Müslümanın derdiyle ilgilenmek, efendim, adamcağız yol yordan bilmez, gittiği yerde derdini anlatmasını bilmez, onun koluna girmek, efendim, hastanedir, devlet dairesidir, şurasıdır, burasıdır, onun derdine derman olmaya çalışmak, Allah'ın bize vermiş olduğu sıhhat nimetinin, boş vakit nimetinin şükrünü eda etmektir. Zenginlik vermiş. Allah'ın verdiği o zenginliği fakir fukarayla, olmayanlarla paylaşabilmek önemlidir. Efendim, ne nimet vermişse insan şöyle bakmalı, Allah bana ne verdi? Etrafında o nimetin kıtlığını çeken, kimselerle efendim bunları paylaşma cihetine gitmeli. Yoksa oturduğun yerde Allah bana çok nimet verdi, Allah bana çok nimet verdi, Allah'a teşekkür ederim, hamdolsun, Allah'a hamdü senalar olsun diye söylenmek nimetin şükrü anlamına gelmez. Nitekim Duha suresinin son ayetini فَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Rabbinin nimetine gelince onu konuş diye alimlerimiz tefsir etmişler. Kimi alimlerimiz de onu konuştur diye. Yani Allah'ın sana verdiği nimet hangi tür nimetse o türden sen de Allah'ın kullarına infak et. Çünkü mal da mülk de Cenab-ı Allah'ın bunu bize emanet olarak vermişse paylaşmamız için vermiştir. Efendim ben zekatımı veriyorum, daha ne gerekiyor? Zekatı bir mecburiyet olarak vermek durumundayız. Onu vermesek zorla devlet bizden alır. Ama zekatı vermekle biz elimizdeki servetin hakkını ödemiş olmayız. Ne zaman zekatı vermekle elimizdeki servetin hakkı ödenmiş olur? Herkes insanca yaşayabilecek bir standarda sahip olur dünyada. Veya en azından bizim duyduğumuz, bildiğimiz kimseler etrafımızda, çevremizde, bize bilgisi ulaşan kimselerde, efendim sıkıntı içerisinde olan kimse yoktur, evsiz barksız olan yoktur. Binaenaleyh herkes ihtiyacını karşılayabiliyordur. O zaman 40'ta bir zekatı vermekle kurtulabiliriz belki. Ama unutmamak gerekiyor ki özellikle de Medine-i Münevvere'de Müslümanların zayıf olduğu, fakir olduğu dönemde Cenab-ı Allah sana ne infak edeceklerini soruyorlar. Kulil af diyor. Fazlasını versinler. Yediğin içtiğin senin. Ama fazlasını biriktirmeye hakkın yok. Tamam, çoluğunun çocuğunun rızkı içinde biriktirdin. Ama bunu hesapsız kitapsız biriktireyim türünden bir mantığın içerisinde olmak doğru değil. Ancak şöyle bir düşünce olabilir. Burada kurulu bir düzen var. Zaten anonim şirket diyorlar, yani biraz büyüdükçe artık bu şirket benim olmaktan çıkmış. Bu kamunun malı haline gelmiş. Ben bunun idarecisiyim. Binaenaleyh bunu dağıtırsam burada sürekli bir şekilde, düzenli bir şekilde maaş alan, buradan geçimini sağlayan insanların düzenleri bozulur. Bu tezgah böyle devam etsin. Kıyamete kadar buradan insanlar istifade etsinler diye düşünmek ve planlamak yapmak cihetiyle bir adım atarsa biri, yaptığı işin bir sevap getirmesi mümkün olur. Binaenaleyh biz bu geceleri böyle bir muhasebeyle geçirmeliyiz. Cenab-ı Allah bu imkanı bize vermiş. Yoksa efendim ben bu gece oturayım 50 vakit namaz kılayım. Olur mu? Namaz kılmak güzeldir. Sahabi efendilerimizden birçokları gecenin tamamını efendim ibadetle geçirmişlerdir. Kimi 2 rekatı 10 saatte kılmıştır. Kimi 10 saatte 100 rekat kılmıştır. Kimi Kur'an okumuştur. Kimi zikir yapmıştır. Sen de yapabilirsin. Ama önemli olan şey bunu bir gece yapıp ondan sonra bir dahaki seneye kadar unutmak değil. Bunu hayatımızın, günlük rutinimizin bir parçası haline getirmek lazım. Elbette bazı şeyler haftalık, bazı şeyler aylık, bazı şeyler yıllık yapılır. Ama bunu bir periyoda bağlamak lazım. Unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah bu tür zaman dilimlerinde Ümmeti Muhammed'in toplu hareket ettiği, birlikte hareket ettiği, bir coşkunun yaşandığı bu zaman dilimlerinde bizden tek seferlik ibadet değil, hayatımızı değiştirecek kararları alacağımız, efendim, adımlar atacağımız bir fırsat verdiğini ve ona göre de bunu değerlendirmemiz gerektiğini ifade ediyor. Öyle anlıyorum. Buna göre bir hareket yapmak lazım. Yoksa efendim bugün de şu namazı kılmak çok sevaplıdır, böyle zikir çekmek çok sevaplıdır diye, eğer hakkında bir hadis varsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir bilgi gelmişse bununla amel ederiz. Gelmemişse bunun efendim sünnet olduğunu, müstehap olduğunu söylemek suretiyle bir yanlışın içerisine girmek de çok tehlikelidir. Çünkü din adına konuşmak dinin sahibinin hakkıdır ve onun yetkilendirdiği Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hakkıdır. Dolayısıyla bir şeyin sevap olduğunu, şu kadar sevap yazılacağını söyleme hakkı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dedir. O da Cenab-ı Allah'tan aldığı bilgiyi bizlere nakletmektedir. Onun haricinde efendim ben bu gece 100 rekat kıldım, 100 rekat namaz kılanın 100 yıllık günahı affolur diye bir şey uydursa biri, Allah muhafaza etsin. Bu dinde bir şey uydurma maksadı ile söylendiğinde adamı dinden imandan çıkartır. Yok ben onun için değil de teşvik olsun diye bunu söylüyorum diye, kardeşim teşvik dağıtmak da sana kalmış bir şey değildir. Sen Allah'ın dinini Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl anlatmışsa öyle anlatmakla yükümlüsün. Mamafi bu geceleri en güzel değerlendirebileceğimiz imkan, fırsat oturup muhasebe yapmak, geçen seneki efendim Ahmet Hamdi ile önümüzdeki seneki Ahmet Hamdi arasında ne tür bir fark söz konusu olabilir? Ben nasıl kendimde bir değişiklik yapabilirim? Bir adım öteye kendimi nasıl taşıyabilirim? Bunun hesabını, kitabını yapmak gerekir. Cenab-ı Allah bu hesabı, kitabı yapan ve kitabını sağ elinlerden alıp hesapsız cennete girebilen kullarına hepimizi dahil eylesin.
Amin hocam, amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi programımızın yarısını tamamladık. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorularla. Değerli hocam, dinleyicimiz diyor ki merhabalar. 1,5 ay önce beyin anevrizması, parantez içinde balon ameliyatı oldum. Oruç tutmam gerekli mi? 12-13 saat oruçlu kalacağız. Tereddütlerim var. Bir şey olursa diye kendi kararım tutmama yönünde. Doktoruma henüz danışmadım diyor. Saygılar sunuyorum diye bitiriyor.
Tabii şimdi bu özel durumla ilgili yapılacak olan şey, daha doğrusu bu tür hastalarla ilgili genel olarak bizim söyleyebileceğimiz, orucu Cenab-ı Allah Müslümanlara farz kılıyor. Hatta sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Anlıyoruz ki insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'la başlayan Hak din, İslam dininde oruç ibadeti var. Belki şekil değişik olabilir ama özü itibariyle oruç ibadeti var. Kur'an-ı Kerim bizi oruç tutmaya yönlendiriyor. Fakat hasta olan, orucu tutamayacak olanların oruç yerine fidye verebileceklerini yine ayet-i kerimeler net bir şekilde ifade ediyorlar. Peki hangi hastalık oruç tutmaya mani olan hastalıktır? Bununla ilgili de alimlerimiz diyorlar ki bir insanın eğer oruç tuttuğunda mevcut hastalığı depreşecek, iyileşmesi uzayacak, efendim bir takım handikaplar söz konusu olacaksa bu kimse oruç tutmayı erteler. Eğer söz konusu hastalık müzmin bir hastalık, efendim amansız bir hastalık, ölüme kadar onunla devam edecek ve bu halde de işte böbrek yetmezliği var. Şimdi bu adamın böbrekleri iflas etmiş veya %10 çalışıyor, %15 çalışıyor. Bunun yarım saatte bir su alması lazım. Aksi halde efendim böbrek yetmezliği daha da ileri seviyelere ulaşacak. Efendim aşırı derecede şeker hastası, kendini kontrol edememiş, hazırlığı da yok ona göre. Binaenaleyh bu kimse de işte uzun süreli aç kalma durumunda efendim şeker komasına girme tehlikesi var. Bu gibi durumlar doktorların efendim, ama doktor derken de sadece tıp ilmini bilen doktor olması yetmiyor. Tıp ilminin yanında ahiret korkusu olan, din endişesi olan, orucun ne olduğunu bilen, namazın ne olduğunu bilen, kendisi de ibadet ehli olan bir doktor olması lazım. Binaenaleyh eğer böyle bir doktor değilse ateisttir, deisttir, dinle, diyanetle alakası yok. Hatta elinde imkan olsa bütün namaz kılanları, oruç tutanları imha edecek zihniyetteki bir efendim, dinsiz bir doktorun bize oruç tutmasan da olur sözüne itibar edecek değiliz. Ama hakikaten dini bütün bir Müslüman, dini hassasiyeti olan, tıp ilminde de uzman olan bir kimse, kardeşim ben de oruç tutmanı isterim ama oruç tutman durumunda şöyle tehlikeli durumlar söz konusu olabilir. Efendim sonra geriye dönüşü imkansız bir takım yaralar, zararlar doğabilir türünden bizi ikaz ettiğinde biz bu durumda efendim oruç tutmama yoluna gideriz. Bu da keyfi değil, ihtiyari değil. Kardeşim ben ölürsem de oruç tutayım türünden bir mantık, doğru bir mantık değil. Ama eğer ya ihtimalli belki efendim tutarsın, belki tutamazsın türünden bir şeyse, şimdi hazır Ramazan-ı Şerif'e girmemişken insan oruç antrenmanlarına başlamalı. Özellikle de bu tür sıkıntısı olan kardeşlerimizin kendisine bakmalı. 2-3 gün ben oruç tutabiliyor muyum, tutamıyor muyum? Çünkü ne kadar doktora gidersek gidelim insan kendisinin doktoru olmalı. Efendim baktın ki ağzın kuruyor, damağın birbirine yapışıyor. Efendim ikindiden sonra ayakta duramıyorsun, dengeni kaybediyorsun. Yani belli ki oruç tutmak seni çarpmış. O zaman orucunu aşarsın. Ramazan'da olmadığı için de nafile orucunu rahatça açabilirsin. Dersin ki ya ben 2-3 gündür bak deniyorum ama bu orucu tutamayacağım anlaşıldı. Buna binaen bir kimse efendim nasıl gücü kuvveti yerinde olan bir kimsenin oruç tutma üzerine borçsa, hasta olan gücü takati yetmeyen bir kimsenin de oruç yerine imkanı varsa fidye vermesi, efendim onu da Diyanetimiz, Diyanet İşleri Teşkilatımız her sene ilan ediyor. Bu sene bilemiyorum ilan edilmiş ama aklımda kalmamış. İşte bir fakirin bir günlük yiyeceği 175 lira mı 200 lira mı o civarda bir şey herhalde Basri Hocam. Günlük olarak bunu bir fakire vermek suretiyle o günkü orucunun bedelini efendim karşılamış olur. Ama tekrar özetlemek gerekirse öncelikli yapması gereken şey bir doktor tavsiyesi almak. Nasıl mesela bugün memleketimizde, mevzuatımızda efendim sağlık problemleri olan, özürlü olan, belli bir seviyeye gelmiş olan kimselere devlet bir takım ayrıcalıklar tanıyor. Bunun için ama tam teşekküllü hastaneden heyet raporu istiyor. Yani kardeşim ben sana arabayı ÖTV'siz vereceğim ama tam teşekküllü hastaneden bir heyet raporu istiyorum ben diyor. Halbuki adam şeker hastası. Yani şimdi nörolojiyle ne alakası var? Dahiliyle ne alakası var? Ama devlet öyle demiyor. Bu imtiyazdan istifade edebilmek için benim tam emin olmam lazım diyor. Evet biz dini meselelerde ruhsat için böyle tam teşekküllü hastaneden gidip rapor olması lazım filan demiyoruz. Ama en azından birkaç doktora danışıp ben oruç tutabilir miyim? Tutamaz mıyım? Tutarsam ne olur? Tutmazsam ne olur? Bunları enine bonuna araştırmalı. Yoksa öyle kardeşimizin dediği gibi bana göre tutarsam şöyle olur, tutmazsam böyle olur türünden ezbere bir hareket doğru olmaz. İbadet meselesi hassas olmamız gereken bir meseledir. Efendim tutmam da sonradan tutarım. Öyle bir şey de yok, öyle bir dünya yok. Yani tutmayayım sonra tutayım. Ramazan'da tutulan orucun yerini hiçbir oruç karşılamaz. Dolayısıyla ama hasta oldunuz, mecbursunuz artık, yapacak bir şey yok. Veya hasta Ramazan'da oruç tutmanız yasak, onu Ramazan dışında tutarsınız. Ama orucun Ramazan'da tutulması farz olduğu için Ramazan'da tutulan oruç apayrı maddi manevi güzellikler getirir. Onun için hassasiyetimizi korumamız lazım.
Evet hocam, Allah razı olsun. Bu arada bir kontrol ettim. 180 lira olarak ilan edilmiş fitre.
Buyur. Evet. Tabii bu 180 lira da yani asgari, evet, asgari seviyesi. Evet. Adam şimdi gidiyor serpme kahvaltıya, ailecek adam başı 2000 lira veriyor. Fakire fukaraya, evet, sadakayı fıtır vereceği zaman veya fidye vereceği zaman 200 lira yetmez mi diyor. 200 lira yetiyorsa sen de, evet, günlük 200 lirayla kendini idare et. Ama Burada esas olan bir kişinin bir günlük tüketimidir. Herkes kendi tükettiğinden ödemek durumundadır. Yani biri var sadece kuru ekmeğe talim ediyor. Biri var evet. pastırma, yağ, bal, kaymakla evet. efendim gününü geçiriyor. Herkes kendi tükettiği mal üzerinden bir hesap yapmalı.
Evet. Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle yazıyor. Selamünaleyküm hocam. Bile bile işlenen günahın da tövbesi var değil mi? Bazı kişiler sadece gafletle işlenen günahlar için tövbe var diyorlar. Diyor.
Şimdi bile bile insan Allah'ı tanımadığında ona karşı işlediği bütün günahlar, isyanlar bile bile yapılmış şeydir. Yani insan zaten bilmeden, istemeden, iradesi dışında günah işleyemez. Eğer öyle bir şey olmuş olsa istemeden hatayla yapılan şeye Cenab-ı Allah günah yazmıyor. Nitekim işte sahabe efendilerimizden birinin gözü bakılmaması gereken bir yere takılıyor. Sonra dönüp bir daha bakınca Efendimiz diyor ki ilk bakış diyor senin istek dışı, istem dışı bakışındı. Onda sana günah olmaz ama ikinciye, üçüncüye günah olur diyor. Mamafi günah böyle işleniyor zaten. Yani günah işleme kastıyla günah işleniyor. Bir insan günah işlemeye kastetse, niyet etse, sonra işlemese Cenab-ı Allah onu işlemediği için ona sevap yazıyor. Ama günah işleme kastıyla bir şeyi yapmış. Yaptığı ne olacak? Bundan sonra o günahta devam etsin, artık kurtuluşu yok denilir mi? Hayır. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. İnsan nasıl olsa tövbe ederim, Allah beni affeder türünden bir gevşeklikle günah işlemeye devam ederse, bu alışkanlığı zaman içerisinde kişiyi helaka götürür. Yoksa herkes efendim tam son dakika ben dönerim diye niyet ederek tehlikeli mecralarda dolaşmaktadırlar. Fakat bu dönerim diyenlerin hepsi helak oluyor. Milyarda bir belki son anda kurtulma imkanı olanlar oluyor. İşte mesela bugün Türkiye'mizin veya işte özelde İstanbul'umuzun en büyük sıkıntılarından bir tanesi deprem tehlikesi. Birçoğumuzun belki oturduğumuz evler depreme dayanıklı olmayan evler. Hafif bir sallantıda ilk yıkılacak olan evler arasında. Ama niye oturuyoruz? Efendim işte biraz daha zamanı var, düzeltirim, yaparım, tamir ederim, daha iyi bir yere geçerim vesaire. Sonra da bir bakıyoruz ki Allah muhafaza etsin bir deprem olmuş ve kitleler halinde, yığınlar halinde insanlarımız enkazın altında kalmış. Allah muhafaza eylesin. Evet. İşte geçenlerde yine 11 ildeki Kahramanmaraş merkezli 11 ildeki büyük afetin yıl dönemini yaşadık. Dolayısıyla insan ihmalini, günahını, isyanını ötelememeli. Bir an önce tedbirini almalı, tevbesini yapmalı. Fakat bazen insan efendim tövbe ediyor, sonra acizliğinden tekrar yapıyor, tövbe ediyor, tekrar yapıyor. Şunu da unutmamak gerekiyor ki bir günahı milyon kere de işlesek Cenab-ı Allah'ın rahmetinin karşısında, onun yüceliğinin karşısında, onun ikramının, ihsanının karşısında bizim günahkar olmamızın bir anlamı yok. Ama yine Cenab-ı Allah'ın gazabının karşısında en ufak bir günahtan da kurtarabilecek imkanımız yok. Bundan dolayıdır ki bize hocalarımız hep akaid dersinde şunu öğretirlerdi. Bütün insanlar cehenneme girecek, bir insan cennete girecek denilse o bir insan benim demeli kişi. Yine bütün insanlar cennete girecek, bir insan cehenneme girecek denilse o cehenneme girecek bir insan benim diye endişe etmeli. Bundan dolayıdır ki insan boşlamamalı. Tövbe ederim, ileride iyi adam olurum, ileride şöyle olurum, böyle olurum diye kendini kandırmamalı. Bugün neysek yarın oyuz. Dün neydiysek bugün oyuz. Onun için bu kandil gecelerinden bahsettik programın başında. Bu geceleri bir fırsat olarak görmeliyiz. Bir an önce kendimize çeki düzen vermeliyiz. İşte mesela bakıyorsun adam sigara içiyor. Kardeşim bu senin sağlığına zararlı, bak intihar ediyorsun. Ya işte sonra tövbe ederim. Bir de bakıyor ki Allah muhafaza etsin. Geri dönülmeyen, dönülemeyecek olan bir hastalığın içerisine girmiş bulunuyor. Bundan dolayıdır ki günahla oynamak olmaz. Günahtan kaçınmak lazım. Fakat adam günaha battı diye de sen burada artık batmaya devam et, senin buradan kurtuluşun olmaz denilmez.
Evet. Efendim, başka bir soruda şöyle deniyor. Akıl bali olmuş fakat namazlarını kılmayan çocuğumuza zorla ibadet yaptırabilir miyiz?
Şimdi tabii zorla ibadet yaptırılır mı meselesi, bu meseleyi şöyle anlamak lazım. Öncelikli olarak biz oturup anne baba olarak nerede bir eksikliğimiz var ki bu çocuk namazla olan ünsiyeti bu yaşına gelmiş olmasına rağmen kuramamış. Namaz alışkanlığı kazanamamış. Namazda huzur bulmak, namazda tad almak, namazdan zevk almak kıvamına gelememiş. Önce şöyle kendi namazımıza, niyazımıza bir bakmamız lazım. Bundan dolayıdır ki yani eğitimciler çocuk eğitimi evlenmeden başlar diyorlar. Yani buradan da evlenecek olan bekar kardeşlerimize, kızlarımıza, oğlanlarımıza bir nasihatte bulunmak isterim haddim olmayarak. Evlenecekleri kişinin kızlarsa yarın çocuklarının babası olacağını düşünerek evlenmeliler. Eğer erkek çocuklarımızsa yarın evlenecekleri kişi çocuklarının annesi olacak. Bu gözde değerlendirmeliler. Yani bundan baba olur mu, bundan anne olur mu gözüyle bakmalılar. Yoksa efendim gün geçirmek, gönül eğlendirmek değil evlenmenin maksadı. Binaenaleyh biz evliliği kıyamete kadar sürecek olan, inşallah cennette de devam edecek olan bir birliktelik olarak görüyoruz. Ve bu birlikteliğin en önemli meyvesi de evlattır. O evladın annesi veya babası olacak kişiyi evlenirken seçiyoruz. Ama tövbe etmiş. Yani çocuğu 15 yaşına geldikten sonra anne baba da namazdaki eksikliklerini görmüş. Bununla ilgili efendim pişmanlıklarını izhar etmişler. Şimdi istiyorlar ki kendileri gibi çocukları da birden dönsün. Bu dönüş kolay olmuyor. Bu dönüşü zorla yapmaya kalkmak çocuklarımızdaki namaz bilincini tesis etmek için yeterli olmuyor. Bu gibi durumlarda kişiye özel çözümler bulmaya çalışmak lazım. Ben zaman zaman haddim olmayarak söylüyorum. Nasıl çocuğumuz rahatsızlandığında maddi manevi efendim işte bakıyorsunuz psikolog geziyoruz, psikiyatrların efendim önlerinde kuyruk oluyoruz, çocuklarımızın ruhi sıkıntısı var diye veya işte hastanelere gidiyoruz, maddi bir takım hastalıkları var diye. Bu tür manevi olan hastalıklarla ilgili de efendim namaza karşı mesafeli, yalan söylüyor. Efendim insan sevgisi yok. Diyor ki ben kimseyi sevmeye mecbur değilim. Topluma karşı bir kin ve nefret içerisinde yetişiyor. Maalesef bugünkü en büyük problemlerimizden bir tanesi, tedavi edilmesi, acilen ele alınması gereken konulardan bir tanesi toplumdaki sevgisizlik meselesi. Bu tür illetlerle efendim hastalıklarla hasta olan evlatlarımızı, yakınlarımızı da tedavi etme gayreti içerisinde olmalıyız. Gidip konuşmak lazım. Efendim din eğitimcileri var, bilmem pedereciler var, şunlar var, bunlar var. Çocuğu götürmek lazım. Efendim bir işte işten anlayan uzmana götürmek lazım. Ondan sonra da hocam bu çocuk namaz kılmıyor. Ben nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, bu çocuğa namazı nasıl sevdireceğim diye oturup planlamalar yapmak lazım. Düzenlemeler yapmak lazım. Bununla ilgili tabii genel olarak söyleyeceğimiz en temel şey tasadduk etmek. Yani fakir fukaraya, garip gurabaya efendim yardımda bulunmak, dua almak. Ya Rabbi ben bu sadakayı çocuğumun zevkle namaz kılması niyetiyle veriyorum, sen lütfeyle diye. Efendim ben bu kurbanı senin için kesiyorum, fakir fukara yesinler, İnşallah çocuğumun namaz kılmasına, namazdan zevk almasına vesile olur diye bir takım salih amellerle Cenab-ı Allah'a iltica etmek lazım. Ama bununla da yetinmemek lazım. Çocukla bizzat ilgilenmek lazım. Ona bir arkadaş çevresi bulmak lazım. Yani şimdi bataklığın içerisinde çocuğu atmışız. Efendim liseye gidiyor, ortaokula gidiyor ve çevresindeki çocukların hiçbiri namazla niyazla alakası olmadığı gibi zararlı alışkanlıkları var ve günden güne çocuğumuzun elimizden kayıp gittiğini görüyoruz. Buna oturup da seyirci kalmamız doğru değil. Müdahale etmemiz lazım ama müdahaleyi yaparken de kaş yaparken göz çıkartmak şeklinde değil, hakikaten sonuç almaya yönelik ve onun Allah sevgisini, Allah'a olan imanını güçlendirecek şekilde, ama nihayetinde biz de kuluz, biz de aciziz. Cenab-ı Allah'ın takdirine rıza gösterip elimizden gelen imkanları seferber etmemiz gerekiyor.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim başka bir soru şöyle, Kur'an-ı Kerim'de evlilik yaşı var mıdır ve dinimizde çocuk evliliği var mıdır?
Şimdi evlilikten maksat eğer cinsel birliktelikse ve cinsellik yaşamaksa, ki artık böyle anlaşılıyor. Dolayısıyla evliliğin yaşı fiziken, ruhen ve aklen cinsellik yaşayabilecek bir kıvama geldikten sonra mümkündür. Bunu yaşla tahdit etmenin, yani bir yaş sınırı getirmenin hikmeti, ortalama olarak bu işin bu çağda olduğunu ifade etmek içindir. Dolayısıyla işte memleketimizde 18 yaş evlenme yaşı olarak belirlenmiş. Bazı ülkelerde 15 yaş belirlenmiş. Bazı ülkelerde 13 yaş belirlenmiş. Bazılarında 21 yaş belirlenmiş. Bazen 30'a da gidebilir. Burada ruhen, yani hem duygusal olarak, hem fiziki olarak, hem de mental olarak evliliği anlayabilecek, kaldırabilecek yaş olması önemlidir. Fakat bununla beraber şunu da söylemek gerekir. 90 yaşında efendim amcamla 86 yaşında ninem, biz evlenmek istiyoruz dediklerinde, ya siz ne yapacaksınız da evlenip, zaten ahınız gitmiş, vahınız kalmış denmez. Evlilik sadece cinsellik anlamına da gelmez. Evlilik hukuki bir statü anlamına gelir. Evli olan insanların birbirlerine karşı bir takım yükümlülükleri söz konusu olur. Mesela en basitinden 90 yaşındaki bir kişi 20 yaşındaki biriyle evlense, efendim 2 gün sonra 90 yaşındaki kişi ölse, 20 yaşındaki onun eşi onun maaşını ölünceye kadar, işte 90 yaşında öleceğini düşün, 70 sene alır. Devlet demez ki ya kardeşim sen bununla maaşı için evlendin. Niye? Evli misin? Evliyim. Hatta öyle bir fıkra anlatırlar. Devlet çok kızdırmasın beni diyor dedem. Evlenirim diyor 20 yaşında biriyle diyor. 70 senede diyor ona maaş öder diyor. Adam gibi maaş versin bana diyor. Dolayısıyla evlilik hukuki bir statüdür. Yani evliliği de sadece yatak odasına hasretmemek lazım gelir. Binaenaleyh, ama bugün genelde evlilik denildiğinde birilerinin aklına hep yatak odası geldiğinden dolayı Kur'an-ı Kerim hatta izâ belagun nikah buyuruyor. Yani nikaha erdiklerinde, yani evliliği akledebilecekleri seviyeye geldiklerinde ruhen, fiziken, o zaman evlilik yapılır anlamına geliyor. Cenab-ı Allah hayırlı evlilikler yapmayı gençlerimize nasip eylesin. Bizi de eşlerimize hayırlı eylesin. Eşlerimizi de bize hayırlı eylesin.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programını böylece tamamlamış oluyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.